Ayrım 20, sayfa 243. Güçlerin bileşimi. Bir birliğin derinliği artırılınca gücünün artıldığına inanan eski önyargıyı yok etmekle başlayalım. Bütün fizik yasalar taktiğe uygulanmaya kalkışıldıklarında kuruntular haline gelmektedirler. 17. yüzyılın sonundan itibaren piyadenin teknik sorunu fizik kitle modelinden kurtulabilmek olmuştur. Mızraklar ve alay buzağlarından oluşan ordu, bu silahlar yavaş, belirsiz bir hedefe tam olarak nişan almaya izin vermez niteliktedirler. Bu durumda askeri bir birlik ya fırlatılan bir gülle ya da bir sur veya bir kale gibi kullanılmaktaydı. İspanya ordusunun korkutucu piyadesi, askerlerin bu kitle içindeki dağılımları onların özellikle kıdemlerine ve yavuzluklarına göre yapılmaktaydı. Merkezde hacim ve ağırlık oluşturmakla birliğe yoğunluk vermekte görevli olan en yeni askerler önde, açılarda ve kanatlarda en cesur ve en becerikli olma ününe sahip askerler yer almaktaydı. Klasik dönem süresince ince bir eklemleşmeler oyununa geçirmiştir. Birim, alay, tabur, takım, daha sonra tümen. Bu terimin 1759'dan beri kullanılan anlamında. Belli biçime ulaşmak ve belli bir sonuç elde etmek için her bir diğerlerine göre yer değiştiren, birçok parçadan oluşan bir cins makine haline gelmektedir. Bu değişmenin nedenleri. Bunlardan bazıları ekonomiktir, her bireyi yararlı kılmak ve birliklerin eğitimi, idaresini, silahlanmasını verimli hale getirmek, değerli birim olan her ere en fazla etkinliği sağlamak. Fakat bu ekonomik nedenler ancak teknik bir dönüşümden itibaren belirleyici hale gelebilmişlerdir. Tüfeğin icadı. Tüfeğin yaygınlaşması hareketinin başlangıcını kabaca Steinkerk çarpışmasını 1699 koymak mümkündür. Alay bozağından çok daha kesin ve hızlı olan tüfek askerin becerisini değerlendirebiliyordu. Belli bir hedefi vurmaya daha elverişli olduğundan ateş gücünün bireysel düzende kullanılmasına olanak vermekteydi. Ve bunun tersine her askeri muhtemel bir hedef haline getiriyor ve aynı anda daha büyük bir hareketlilik gerektiriyordu. Böylece bir kitle tekniğinin birimleri ve insanları yaygın, nispeten esnek ve hareketli hatlar boyunca dağıtan bir sanatın lehine olmak üzere yok olmasına yol açmaktaydı. Bu nedenden ötürü bireysel ve kolektif yerleşimlerin, grupların veya tekil unsurların yer değiştirmelerinin, konum değişikliklerinin bir düzenden bir başkasına geçişin hesaplı kitaplı uygulanması gereği ortaya çıkmıştır. Kısacası artık ilkesi hareketli veya hareketsiz kitle olan değil de temel birimi tüfeğiyle birlikte hareket halindeki bir er olan, bir bölünebilir kesitler geometrisi olan bir mekanizmayı icat etmek gerekmiştir. Geometrinin bu önemi hakkında bakınız J'de, Biusobr, savaş bilimi esas olarak geometriktir. Bir taburun ve bir süvari bölüğünün cephe boyunca yerleştirilmesi henüz bilinmeyen bir geometrinin tek sonucudur. Commentaire sur les défenses des places 1757 cilt 2 sayfa 307. Ve hiç kuşkusuz askerin altında da en aza indirgenmiş hareketlerin, temel eylemlerin zamanlarının işgal edilen veya geçilen mekan parçalarının icat edilmeleri gerekmiştir. Sonuç onu oluşturan temel güçlerin toplamından daha yüksek olması gereken üretken bir güç oluşturmak söz konusu olduğunda da ortaya aynı sorunlar çıkmaktadır. Bileşik iş günü, çalışmanın mekanik gücünün katlanmasıyla, etkisinin mekana yayılmasıyla veya üretim alanının ölçeğine göre daraltılmasıyla, kritik anlarda büyük iş miktarlarının seferber edilmesiyle bu üst üretkenliği kazansın. Bu bileşik iş gününün kendine özgü gücü, toplumsal bir iş gücü veya toplumsal işin gücüdür. Bizzat işbirliğinden doğar. Karl Marx, Le Capital, Cilt 1, 4. Bölüm, Ayrım 13. Marx birçok kereler iş bölümü sorunları ile askeri taktik sorunları arasındaki benzeşmelerin üzerinde durmuştur. Örneğin, tıpkı bir süvari bölüğünün saldırı gücünün veya bir süvari alayının direnme gücünün esas olarak bireysel güçlerin toplamından farklılaşması gibi soyutlanmış işçilerin, mekanik güçlerinin toplamı bunların bölünmez tek bir işlemde birlikte ve aynı anda işlev görmeleriyle gelişen mekanik güçten farklılaşmaktadır. İbit. Böylece ortaya disiplinin karşılık vermek zorunda olduğu yeni bir talep çıkmaktadır. Etkisi onu oluşturan temel parçaların tasarlanmış eklemleşmeleri aracılığıyla en çoğa çıkartılacak olan bir makine inşa etmek. Disiplin artık yalnızca bedenleri dağıtmak, onlardan zamanı çekip almak ve bunu birikimli hale getirmekten ibaret olmayıp etkin bir aygıt elde edebilmek için güçleri birleştirmektir. Bu talep ortaya birçok biçim altında çıkmaktadır. 1. Tekil beden, diğer bedenlerin üzerine yerleştirilebilecek, hareket ettirilebilecek, eklemleştirilebilecek bir unsur haline gelmektedir. Bu bedenin yılmazlığı veya gücü artık onu tanımlayan başka değişkenler değillerdir. onu artık işgal ettiği yer, kapladığı aralık, yer değiştirmelerini belirleyen düzenlilik ve düzen tanımlamaktadır. Asker bir cesaret veya bir şeref olmasından önce hareketli bir mekanın bir parçasıdır. Gilbert askeri şöyle nitelemektedir. Silah altında olduğu zaman en büyük çap olarak iki ayak yer işgal etmektedir. Eğer bir uçtan diğerini olarak alınırsa ve göğüsten omuzları olan en kalın yeri hesabıyla bir ayak yer tutmaktadır. Buna bir de onunla arkasındaki kişi arasındaki bir ayaklık gerçek açıklığı eklemek gerekir. Bu da asker başına her yönde iki ayak vermekte ve bir piyade birliğinin çarpışma esnasında ister saf düzeninde olsun, ister derinlik hesabı olsun, kaç saftan oluşuyorsa o kadar adımlık yer işgal ettiğini işaret etmektedir. J.A.D. Gilbert, sayfa 27. Bedenin işlevsel olarak indirgenmesi ama aynı zamanda bu kesit bedenin eklemleştiği bütünün içine yerleştirilmesidir. Bedeni belirgin işler için parça parça işlesin diye terbiye edilmiş olan asker de kendi hesabına başka düzeyden bir mekanizmanın bir unsurunu meydana getirmek zorundadır. Askerler önce birer birer, sonra ikişer ikişer, sonra da büyük sayılar haline eğitileceklerdir. Silah kullanmayı öğrenmeleri sırasında askerler ayrı ayrı eğitilirken onların bu işi ikişer ikişer yapmalarını ve soldaki sağdakine göre ayar yapmasını öğrensin diye sırayla yer değiştirmelerini dikkat edilecektir. Piyade Eğitim Yönetmeliği 6 Mayıs 1755. Beden kendini çok kesimli bir makinenin bir parçası olarak oluşturmaktadır. 2. Disiplinin bileşik bir zaman oluşturmak için bir araya getirmek zorunda olduğu çeşitli kronolojik dizilerde aynı şekilde bu makinenin parçalarıdır. Herkesten en fazla güç miktarının çekilip alınarak optimal bir sonuç içinde bir araya getirilebilmesi için bazılarının zamanının diğer bazılarının zamanla uydurulması gerekir. Örneğin servan, ülkenin tümünü kaplayacak ve herkesin hiç kesintisiz ama içinde yer aldığı evrimsel kesiti ve oluşturucu kesime göre iş gördüğü askeri bir aygıtın hayalini kurmuştur. Askerlik hayatı çok erkenden çocuklara askeri çiftlik evlerinde silah mesleği öğretildiğinde başlayacak ve emekli askerlerin son günlerine kadar gene bu aynı çiftlik evlerinde çocukları eğitmelerini, silah altına alınanlara manevra yaptırmalarını, asker talimlerine başkanlık etmelerini, onları gözetim altında tutmalarını, kamusal yararı olan çalışmalar yaptırtmalarını ve son olarak da birlikler sınırlarda çarpışırken ülke içi asayişi sağlamalarına kadar sürecektir. Eğer onu farklılaştırmak ve diğerleriyle birleştirmek bilinecek olursa hayatın hiçbir anı yoktur ki ondan belli bir güç çekilip alınamasın. Bu yüzden büyük atölyelerde hem çocuklara hem de ihtiyarlara başvurulmaktadır. Bunun nedeni bu gibi kimselerin başka yatkınlıkları olan işçilerin kullanılmalarına gerek olmayan bazı basit işleri yapabilecek durumda olmalarıdır. Üstelik bunların emek gücü ucuzdur. Son olarak da çalıştıkları zaman artık kimseye yük olmamaktadırlar. Bir maliye tahsildarı Engels'teki bir işletmeye ilişkin olarak çalışkan insanlık aylaklığa ve onun devamı olan sefalete karşı bu manifaktürde 10 yaşından ihtiyarına kadar geçim olanakları bulabilir demekteydi. Piyade Eğitim Yönetmeliği 6 Mayıs 1755. Fakat bu farklı kronolojilerin ayarlanması işi hiç kuşkusuz en incelmiş biçimle ilk öğretim alanında oluşacaktır. İlkokulun karmaşık saat düzeni 17. yüzyılda 19. yüzyılın başında Lancaster yönetiminin getirilmesine kadar olan süre içinde çarkların birbirine eklenmesi işinde inşa edilecektir. Önce en büyük öğrencilere basit gözetim işleri verilmiştir, sonra bunlara yapılan işlerin denetimi, daha sonra da eğitim görevleri verilmiştir. Bu iş o kadar iyi yapılmıştır ki sonunda bütün öğrencilerin bütün zamanı ya eğitimi ya da eğitilme ile doldurulmuştur. Okul eğer iyi birleştirilirse her öğrencinin, her düzeyin, her anın gene eğitim süreci içinde sürekli olarak kullanıldıkları bir öğretme aygıtı haline gelmiştir. Karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı ilkokulun en büyük yandaşlarından biri bu gelişmenin ölçüsünü vermektedir. 360 çocuğun bulunduğu bir okulda 3 saatlik bir ders esnasında her öğrenciyi teker teker eğitmek isteyen bir öğretmen bunların her birini ancak yarım dakikasını verebilir. Yeni yöntem sayesinde 360 öğrencinin hepsi 2,5 saat süresince yazmakta, okumakta veya hesap yapmaktadır. Samuel Bernard Obgid. 3. Güçlerin titizlikle ölçülmüş olan bu bileşimi kesin bir komuta sistemi gerektirmektedir. Disiplin altına alınmış bireyin her faaliyeti ölçü kalıplarına göre bölümlere ayrılmalı ve etkinliği kısalığı ile açıklığına bağlı olan emirlerle desteklenmelidir. Emir açıklanmayı hatta formüle edilmeyi gerektirmemelidir. İstenilen davranışın harekete geçirilmesini sağlaması gerekli ve yeterlidir. Disiplinin efendisi ve ona tabi kılınmış olan arasındaki ilişki işaretli olmaktadır. Söz konusu olan emrin anlaşılması değil de işaretin algılanması ve ona hemen önceden kurulu az çok yapay bir şifreye uygun olarak tepki gösterilmesidir. Bedenleri her birine zorunlu ve tek bir cevabın bağlı olduğu küçük bir işaretler dünyasının içine yerleştirmek. En küçük bir hasfiri ve en küçük bir mırıldanmayı bile despotça tamamen dışta bırakan terbiye tekniği. Disiplinli asker ona hangi emir verilirse verilsin itaat ederek işe başlamaktadır. İtaati hızlı ve körü körünedir. İtaatsizlik havası emre uymada en küçük bir gecikme suç sayılacaktır. Le de Busanel, Le Bon Militaire, 1770, sayfa 2. İlkokul çocukları da aynı şekilde terbiye edilmektedirler. Az söz, açıklama yok, limitte ancak işaretlerle kesintiye uğrayabilen çan, el çırpma, hareketler, öğretmenin basit bir bakışı veya Hristiyan okullarındaki biraderlerinin kullandıkları şu küçük tahta araç, buna işaret adı verilmekteydi. Ve bu alet, mekanik kısalığı içinde hem emir tekniğini hem de itaat ahlakını taşımak zorundaydı. Tam bir sessizlik. İşaretin ilk ve başlıca kullanımı, öğrencilerin bakışlarını tek bir hareketle öğretmene yöneltmek ve onları öğretmenin yapmak istediği şey konusunda dikkatli kılmaktı. Böylece öğretmen, çocukların dikkatini çekmek ve alıştırmaları kesmek istediği her seferinde işareti bir kere vuracaktır. İyi bir öğrenci, işaretin sesini duyduğu her seferinde öğretmenin sesini veya daha doğrusu onu adıyla çağıran Tanrı'nın sesini duyduğunu düşünecektir. Bu durumda genç İsmail'in duygularına sahip olacak, onun gibi ruhunun derinlerinde Tanrım işte buradayım diyecektir. Öğrenci işaretlerin şifresini öğrenmek ve bunların her birine otomatik olarak cevap vermek zorundadır. Dua edildikten sonra öğretmen işareti bir kere vurarak ve okumasını istediği öğrenciye bakarak ona başlamasını işaret edecektir. Okumakta olduğu bir harfi, bir heceyi veya bir kelimeyi kötü telaffuz etmesi üzerine bunu tekrarlatmak üzere ard arda iki kere vuracaktır. Öğrenci tekrar başa döndükten sonra kötü telaffuz ettiği kelimeyi birçok kereler okuduğu için tekrarlamazsa öğretmen onun biraz geriye gitmesi için arka arkaya 3 kere vuracak ve öğrenci kötü okuduğu hece veya kelimeye varana kadar okuvurmaya devam edecektir. Lassalle sayfa 137-138 ayrıca bakınız C.H. Demya sayfa 21. Karşılıklı yardımlaşma okulu anında tepki gösterilmesi gereken işaretler sistemi aracılığıyla yapılan bu denetimi daha da artıracaktır. Sözel emirler bile işaret unsurları gibi iş görmek zorundadırlar. Sıralarınıza giriniz. Çocuklar giriniz kelimesinde Fransızcanın yapısı gereği bu kelime cümlenin ilk kelimesidir. Mak. Çocuklar sağ ellerini masaya gürültüyle koymakta ve aynı anda sağ bacaklarını da sıranın içine geçirmektedirler. Sıralarınızı kelimesinde ise diğer bacaklarını da geçirmekte ve küçük yazı tahtalarının karşısına oturmaktadırlar. Tahtaları alınız. Yine aynı şekilde alınız Fransızca'da başa gelir. Mak. Alınız kelimesinde çocuklar sağ ellerini tahtaları önlerindeki çiviye asmaya yarayan ipi uzatmakta ve sol elleriyle tahtayı ortasından tutmaktadırlar. Tahtaları kelimesinde tahtayı çividen kurtararak masanın üzerine koymaktadırlar. Journal pour l'instruction d'élémentaire Nisan 1816 bakınız R.R. Turco L'enseignement mutuel en France dactylo tez 1. Öğrencilerin günde 200'den fazla emir aldıklarını hesaplamıştır. İstisnai emirler hariç. Yalnızca sabah boyunca 26 sesli, 23 işaretli emir, 37 zil sesi ve 24 tane de düdüklü emir. Bu da 3 dakika başına bir zil veya düdük demektir. Özet olarak disiplinin denetlendiği bedenlerden itibaren 4 cins bireysellik veya daha doğrusu 4 nitelikli donatılmış bir bireysellik yarattığı söylenebilir. Disiplin hücreseldir. Mekansal dağıtımlar sayesinde, organiktir, faaliyetlerin şifrelenmesi sayesinde, oluşumsaldır, zamanı birikimli hale getirilmesi sayesinde, birleştiricidir, güçlerin birleştirilmesi sayesinde ve disiplin bunu yapabilmek için devreye 4 büyük teknik sokmaktadır. Tablolar inşa etmekte, manevraları hükme bağlamakta, icraatlar dayatmakta ve son olarak da taktikler düzenlemektedir. Belirli yerlere konulmuş olan bedenler, şifrelenmiş faaliyetler ve biçimlendirilmiş yatkınlıklarla çeşitli güçlerin hasılalarının bunların hesaplanmış bileşimleri sayesinde arttırıldığı aygıtlar inşa etme sanatı olan taktik hiç kuşkusuz disiplinsel uygulamanın en yüksek biçimidir. 18. yüzyıl teorisyenleri bu bilginin içinde bireysel bedenlerin denetim ve icraatından en karmaşık çoğullukları içeren özel güçlerin kullanımına varana kadar tüm askeri uygulamanın temelini görmekteydiler. Disipline sokulan bedenin mimari, anatomi, mekanik ve ekonomisi. Taktik askerlerin çoğunun gözünde geniş savaş biliminin dallarından birinden başka bir şey değildir. Bana göre ise bu bilim temelidir. Bu bilimin bize aiti kendidir. Çünkü birlikleri oluşturmayı, onları çarpıştırmayı öğretmektedir. Çünkü sayının eksikliğini yalnızca o tamamlayabilir ve kalabalığı yalnızca o çekip çevirebilir. Son olarak da insanlara, silahlara, gerilimlere, koşullara ilişkin bilgileri kapsayacaktır. Çünkü onun hareketlerini belirleyecek olan bu bilgileri kapsayacaktır. Çünkü onun hareketlerini belirleyecek olan bu bilgilerin birleştirilmesidir. J.A. de Gilbert, sayfa 4. Veyahut bu taktik terimi bir orduyu hareketleriyle ve eylemleriyle ve aralarındaki ilişkilerle oluşturan çeşitli birliklerden herhangi birine meydana getiren adamların karşılıklı konumları fikrini akla getirmektedir. P. Jolly de Maizeroy, Théorie de la Guerre, 1777, sayfa 2. Savaşın strateji düzeyinde siyasetin devamı olması mümkündür. Fakat siyasetin savaşın tam olarak ve doğrudan devamı değilse bile en azından iç karışıklıkları önlemek üzere askeri modelin temel araç olarak sürdürülmesi olduğunu unutmamak gerekir. Barış ve iç düzen tekniği olarak siyaset, mükemmel ordudan, disiplinli kitleden, itaatkar ve yararlı birliklerden, kamptaki ve sahadaki manevra ve talimdeki alaydan meydana gelen düzeni devreye sokmanın çarelerini aramıştır. 18. yüzyılın büyük devletlerinde ordu iç barışı garanti altına almaktadır. Çünkü ordu gerçek bir güç, her zaman tehditkar bir silahtır ama aynı zamanda kendi şemalarını toplumsal bünyeye yansıtabilen bir teknik ve bir bilgidir. Eğer stratejiden geçen bir siyaset savaş dizisi varsa bir de taktikten geçen ordu siyaset dizisi vardır. Savaşı devletler arası siyaseti yürütmenin bir biçimi olarak anlamaya izin veren stratejidir. Orduyu sivil bir toplumdaki savaş yokluğunu sürdürmeye olanak veren bir ilke olarak anlamaya izin veren taktiktir. Klasik çağ, uluslararası ekonomik ve nüfussal güçlerinin onlara göre çarpıştırıldıkları büyük askeri ve siyasal stratejilerin doğumuna tanık olmuştur. Ama aynı zamanda devletlerin içindeki bireysel bedenlerin ve güçlerin denetiminin onun aracılığıyla icra edildiği titiz askeri ve siyasal taktiğin doğumuna da tanık olmuştur. Asker, askerlik kurumu, askerin kişisi, askerlik bilimi eskiden savaş adamını ifade eden şeyden o kadar farklıdırlar ki bu dönemde bir yandan savaş ile çarpışmanın gürültüsünün öte yandan da düzen ve barış döneminin itaatkar sessizliğinin bitişme noktasında uzmanlaşmıştır. Düşünce tarihçileri mükemmel bir toplum hayalini 18. yüzyıl filozoflarına atfetmektedirler. Ama aynı zamanda toplumun askeri bir hayali de olmuştur. Bu hayalin temel atfı doğa durumuna değil de bir makinenin titizlikle tabi kılınmış olan çarklarına, ilkel toplum sözleşmesine değil de sürekli baskılara, temel haklara değil de sonsuza kadar gelişmeye yönelen terbiye etmelere, genel iradeye değil de otomatik itaatkarlığa yönelik olmuştur. Gilbert, disiplini ulusal kılmak gerekirdi demekteydi. Resmettiğim devlet basit, sağlam, yönetmesi kolay bir idareye sahip olacaktır. Çok karmaşık olmayan yaylarla büyük sonuçlar elde eden şu büyük makinelere benzeyecektir. Bu devletin gücü gücünden, refahı refahından kaynaklanacaktır. Her şeyi yok eden zaman onun iktidarını artıracaktır. İmparatorlukların gerilemeye ve çökmeye maruz kalmalarının kader olduğunu düşündürten sıradan önyargıyı yalanlayacaktır. J.A. de Gilbert S. 23-24. Ayrıca bakınız Marx'ın ordu ve burjuva toplum biçimleri hakkında söyledikleri. Engels'a mektup 25 Eylül 1857. Napolyon rejimi ve onunla birlikte onun yerine geçecek olan şu devlet biçiminin hukukçular kadar askerler, devlet danışmanları, düşük rütbeli subaylar, yasa adamları ve askeri kamp adamları tarafından da hazırlandığını unutmamak gerekir. Bu oluşuma eşlik etmiş olan Roma'ya yönelik atıf, şu çifte göstergeyi kendiyle birlikte taşımaktadır. Yurttaşlar ve lejyonerler, yasa ve manevra, hukukçular veya filozoflar toplumsal bünyenin inşası veya yeniden inşası için antlaşmada ilkel bir model ararlarken, askerler ve onlarla birlikte disiplin teknisyenleri bedenin bireysel ve ortaklaşa olarak baskı altında alınmasına yönelik usuller yoğuruyorlardı.